Ayrım 18.
34. Bütün saray halkı Eylül'ün ortasında görkemli Opet bayramına katılmak için Tebe taşınmıştı. Bayram süresince Firavun, gizli tanrı Amon ile düşünce ve duygu ortaklığı kuracaktı. Bu tanrı, onu yeryüzünde temsil eden oğlunun kaosunu yeniden düzeltecekti. 15 gün sürecek bu bayramda hiçbir soylu, güneyin bu büyük kentinde bulunmamazlık edemezdi. Dini törenlere herkes katılamasa da, halk tatil yapar, zenginler de zamanların lüks villalarında birbirlerini ziyaret etmekle geçirirlerdi. Ameni için bu yolculuk bir angaryaydı. Yanında çok sayıda papirüs ile yazı takımını götürmek zorunda olduğu için, çalışma düzenini altüst eden böyle yolculuklardan nefret ediyordu. Suratından düşen binbir parça olmasına rağmen, yol hazırlıklarını Ramses'e memnun edecek biçimde büyük bir özenle tamamladı. Prens döndüğünden beri değişmişti, sıkıntılı bir havası vardı. Çoğu kez düşünmek için bir kenara çekiliyordu. Ameni onu rahatsız etmiyor, günlük çalışmalarının raporunu vermekle yetiniyordu. Prens, krallık katibi ve üst subay olduğu için birçok küçük sorunu çözmek zorundaydı. Ve özel sekreter onu bu konuda da rahatlatıyordu. Ameni hiç değilse Tebe giden gemide güzel hissetten kurtulmuştu. Ramses'in bulunmadığı sırada kadın her gün ondan aslında gerçekten de bilmediği bilgileri elde etmeye çalışmıştı. Genç kadının cazibesinin onun üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için karşılıklı fikir alışverişi sinirli bir hava içinde geçiyordu. İsset Ramses'ten sekreterinin görevine son vermesini istediği zaman prens bu isteğini kaba bir tavırla reddetti. Bu nedenle küskünlükleri uzun süre devam etti. Güzel kadının Ramses'in dostlarına ihanet edemeyeceğinden kuşkusu kalmamıştı. Ramses bitişik kamerada Ameni'nin yazdığı mektuplara mührünü basıyordu. Prens katibin yanındaki bir hasırın üzerinde oturuyordu. Ameni, böylesine kızgın bir güneşe nasıl tahammül ediyorsun? Diye sorarak şaşkınlığını belirtti. Senin yerinde olsam bir saate kalmadan haşlanmış yumurtaya dönerdim. O ve ben birbirimizi anlıyoruz. Ben onu kutsal kabul ediyorum, o da beni besliyor. Şu güzel manzarayı seyretmen için çalışmana ara veremez misin? Aylaklık beni hasta eder. Son yolculuğun sana pek yaramamış galiba. Bu bir eleştiri mi? Yalnız yaşamayı seven biri oldun çıktın. Bu konuda seni örnek alıyorum. Benimle alay ederek sırrını saklamaya çalışma. Bir sır. Evet, haklısın. Demek ki artık bana güvenin kalmamış. Tam tersine, açıklaması imkansız şeyleri anlayabilen tek insan sensin. Yanıt alma iştahıyla yanan bakışlarla Ameni. Baban o sirisin sırlarını sana açıkladı mı? Diye sordu. Hayır, ama beni atalarımızla buluşturdu. Ramses son sözlerini öylesine ağırbaşlılıkla söylemişti ki genç katip allak bullak oldu. Prensin yaşadıkları hiç kuşkusuz hayatının bir dönüm noktası olmuştu. Ameni içini kemiren soruyu sordu. Firavun senin geleceğin hakkındaki kararını değiştirdi mi? Babam benim gözlerimi başka bir gerçeğin üzerine çevirdi. Tanrı Set'le karşılaştım. Ameni ürperdi. Ama sen hala canlısın. İstersen bana dokunabilirsin. Şayet herhangi bir kimse Set'le karşılaştığını ileri sürseydi ona inanmazdım. Ama sen farklısın. Ameni her şeye rağmen kuşkuyla elini Ramses'e uzattı. Genç katip rahatlamıştı. Derin bir nefes aldı. Kötü cine dönüştürülmemişsin ama. Kim bilir? Ben biliyorum. Sen güzel Set'e benzemiyorsun. Ona karşı bu kadar sert olma. Benim mesleğimi söndürmeye çalışmadı mı? Hata yaptığını ispatlayacağım onu. Yine de ona karşı iyi davranacağımı sanma. Aklıma gelmişken sen gereğinden çok yalnız değil misin? Üstelik biraz hırçınsın da. Kadınlar tehlikelidir. Ben işimi tercih ederim. Sen ise Opet bayramı süresince oynayacağın rolle ilgilenmelisin. Senin yerin yürüyüş kolunun ilk üçte biri içinde olacak ve pirili kolları olan yeni bir keten elbise giyeceksin. Bu kumaşın dayanıksız olduğunu hatırlatırım. Dimdik durman ve ani hareketlerden kaçınman gerekir. Benden zor şeyler yapmamı istiyorsun. İnsan bir kez Set'in enerjisiyle ateşlendi mi bu tür şeylere çocuk oyuncağı gibi bakar. Kenan ülkesi, Suriye ve Filistin'de barışı sağlanmış Galile ile Lübnan egemenlik altına alınmış, Bedeviler ve Nubiyeliler yenilmiş, Hititler Asi Irmağı'nın ötesinde durdurulmuştu. Artık Teb de dahil olmak üzere tüm Mısır bayramı korkusuzca kutlayabilirdi. Kuzeyde olduğu gibi güneyde de dünyanın en güçlü ülkesi olan Mısır, zenginliklerini ele geçirmekten başka bir şey düşünmeyen şeytanları engellemişti. Seti 8 yıllık hükümdarlığında gelecek kuşakların kendisini saygıyla anacağı büyük bir firavun olmuştu. Söylentilere göre Seti'nin Krallar Vadisi'ndeki anıt kabri o güne kadar yapılanların en genişi ve en güzeli olacaktı. Aynı zamanda Karnak'ta birçok mimarın çalıştığı büyük proje devam ediyor. Firavun çalışmaları bizzat yönetiyordu. Gurna'nın batı kıyısında Seti'nin öbür dünya için gerekli olan dinsel gücü Ka'nın saygınlığını yüceltmek için yapılmış tapınağa yağdırılan övgüler ise bitmek bilmiyordu. Şimdi en dik kafalılar bile hükümdarın Hititlere karşı savaşa girmemekle akıllılık ettiğini ve ülkenin iş gücünü kutsal kişilerin toplanma yeri olan taş tapınakların inşaatına doğru kaydırarak isabetli davrandığını kabul ediyorlardı. Bununla birlikte Şenar'ın konuya ilgi duyan soylu kişilere göstermek istediği gibi bu ateşkes, düşmanlıkları yok etmenin tek yolu olan karşılıklı ticaret ilişkisini geliştirmek için kullanılmamıştı. Soylulardan birçoğu Firavun'un büyük oğlunun tahta çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Çünkü o içlerinden biriydi. Seti'nin ekonomideki kemer sıkma politikası ve hiç sır vermemesi ona karşı ciddi kızgınlıklara yol açıyor, bazıları kendilerine danışılmadığından dolayı yakınıyorlardı. Oysa Şenar bu konuda çok daha açıktı. Herhangi bir tartışmada büyüleyici, hoş tavırlarıyla desteklediği insanların sevgisini kazanıyor, diğerlerini de kızdırmamaya özen gösteriyordu. Herkesi duymaktan hoşnut kalacağı şeyler söylüyordu. Onun için Opet Bayramı, Amon baş rahibiyle çevresinin dostluğunu kazanarak etki edeceği kitleyi genişletmek için bir fırsat olacaktı. Kuşkusuz Ramses'in varlığı onun canını sıkıyordu. Yine de Ramses'in Nubya'ya genel vali olarak atanması için yaptığı teklifi, Seti'nin anlaşılması çok güç bir şekilde reddetmesinden sonra olaylar korktuğu gibi gelişmemiş, Firavun küçük oğluna hiçbir ayrıcalık tanımamıştı. Ramses tıpkı öteki kralların çocukları gibi şatafatlı ve kaygısız bir ömür sürmekle yetiniyordu. Gerçekte Ramses'ten korkmak ve onu kendine rakip görmekle haksızlık ediyordu. Kardeşinin canlılığı ve fiziki yapısı etkileyici olabilirdi ama kavrama gücü yeterince gelişmemişti. Onun Nubya genel valiliğine tayini gerekli değildi çünkü böylesi bir görevin altında ezilirdi. Şenar savaş arabaları üst teğmenliği gibi onurlu bir görev düşünüyordu onun için. Ramses en iyi binek hayvanlarını yetiştirebilir, serkeşlerden oluşmuş küçük bir birliği disipline sokabilirdi. Sonra da güzel İset, zengin kocasının kaslarını hayranlıkla seyrederdi. Tehlike başka yerdeydi. Seti'ye zamanının çoğunu tapınaklarda geçirmesi ve ülkenin sorunlarıyla giderek daha az ilgilenmesi gerektiğine nasıl inandıracaktı? Ne de olsa kral, kendi düşüncelerinden ısrar ederek Şenar'ın yapmak istediği şeylerin önünü kesebilirdi. Bu durumda Şener'e ustaca yalan söylemeyi öğrenmek ve sürtüşmeksizin Seti'yi öbür dünya düşüncelerine yöneltmek düşüyordu. Bu arada Şener de yerli ve yabancı tüccarlarla ilişkilerini geliştirecek, hükümdarın fazla ilgi göstermediği bu konuda giderek önem kazanacak ve bir süre sonra vazgeçilmesi imkansız biri olacaktı. Firavun'a açıkça karşı gelmek yerine onu yavaştan gelişen bir etki ağı içinde boğmak gerekiyordu. O bunun farkına vardığında ise zaten iş işten geçmiş olacaktı. Şenar aynı zamanda ablası Dolant'ı da etkisiz duruma getirmeliydi. Geveze, meraklı ve zayıf bir kadın olan Dolant'ın gelecekteki politik çalışmalarında Şenar'a hiçbir yararı olmayacaktı. Bu kadarla da kalsa gene iyiydi. İlk planda bir mevki elde edemediği için düş kırıklığına uğrayacak ve kendisi için vazgeçilmez olan varlıklı soylularla Şenar'a karşı bir cephe oluşturacaktı. Şenar Dolant'a kocaman bir villa, sürüler ve kalabalık bir hizmetçi kadrosu vererek iyi yapmıştı. Ama Dolant hiçbir zaman bunlarla yetinmeyecekti. Şenar gibi onun da entrikalar düzenleyip dolap çevirmek gibi bir zevki vardı. İki timsah bir su birikintisine fazlaydı. Birinin gitmesi gerekiyordu ve ablası Şener'e karşı koyacak güçte değildi. Güzel İset 5. elbiseyi giydi. Bu elbise de önceki 4'ü gibi hoşuna gitmemişti. Ya çok uzun, ya çok geniş, ya da gerektiği kadar pilili değildi. Öfkesi burnundaydı. O da hizmetçisine başka bir dokuma atölyesi seçmesini emretti. Bayramı sona erdiren ziyafetteki en sevimli, en güzel kadın olmalıydı. Şener'i küçümseyebilmeli, Ramses'in hoşuna gitmeliydi. Berberi koşarak geldi. Nefes nefeseydi. Çabuk çabuk, oturun da hemen saçınızı yapıp şatavatlı bir peruka takayım. Bu acelenin sebebi ne? Batı kıyısındaki Gurna Tapınağı'nda bir tören var. Ama böyle bir tören programda yoktu. Ayinler yarın başlıyor. Evet, ama durum başka. Bütün kent büyük bir heyecan içinde. Acele etmemiz gerekiyor. Canı sıkkın olan güzel İset klasik bir elbise giydi. Gençliğini ve sevimliliğini belli etmeyen sade bir peruka taktı. Bu beklenmedik buluşmayı kaçırmamalıydı. Gurna Tapınağı tamamlandıktan sonra insan olarak ortaya çıkan ve enerji okyanusuna dönen Seti'nin ölümsüz ruhu için düzenlenecek ayinlere adanacaktı. Yapının gizli bir bölümünde kral, onu geleneksel ayini yaparken gösteren bir heykelle temsil edilecekti. Bu gizli bölme şimdiden heykeltıraşların ellerine teslim edilmişti. Soylularla üst düzey görevliler tapınağın ön cephesinin karşısında, yakında anıtsal ana kapı ile kapanacak olan bir avluda toplandılar. Sabahın erken saatine rağmen güneşin şiddetinden korkanlar şimdiden portatif şemsiyelerinin altına sığınmışlardı. Ramses aşırı bir özenle giyinmiş olan bu önemli kişiliklere eğlenerek bakıyordu. Uzun elbiseler, bol kollu tunikler ve siyah perukalarla ilk bakışta çok önemli ve ciddi dursalar da Seti görünür görünmez yaltaklanmaya başlayıp kralın hoşuna gitmeye çalışıyorlardı. Kulağı delik olan saray eşrafı, kralın Karnak'taki sabah ayinine katıldıktan sonra Gurna Tapınağı'nın kayıkhanesinde Tanrı Amon'a Kaos'un yüceltilmesi ve yaşamsal gücünün asla azalmaması için özel bir bağışta bulunacağını ileri sürüyorlardı. Gecikmenin sebebi buydu. Ancak bu bekleyiş yaşlı soyluların bedensel olarak dayanamayacakları bir şeydi. Seti'nin tutumu çoğu kez insancıl olmuyordu. Şener kendi kendine bu kusurdan sakınacağına ve ötekilerin zayıflıklarından olabildiğince yararlanacağına söz verdi. Başı tıraş edilmiş bir rahip üzerinde sade ve ciddi beyaz bir elbiseyle üstü örtülü tapınaktan çıktı. Elinde uzun bir sopa vardı. Konuklar şaşkınlıkla baktıkları bu yabancı din adamına yol açmak için açıldılar. Rahip Ramses'in önünde durdu. "Arkamdan gelin prens." Ramses'in yakışıklılığı ve heybetini gören birçok kadın mırıldandılar. Güzel İset hayranlıktan kendinden geçmişti. Şener gülümsedi. Sonunda muradına ermişti. Kardeşi Opet bayramından önce Nubya genel valiliğine tayin edilecek ve o çok sevdiği uzak bölgeye hemen gönderilecekti. Şaşırıp kalan Ramses, yapının sol kısmına doğru giden yolu gösteren rahibi izleyerek üstü kapalı salonun eşiğinden içeri girdi. Selvi ağacından yapılmış kapı arkalarından kapandı. Kılavuz rahip, prensi karanlığa gömülmüş üç küçük tapınağın karşısındaki iki sütunun arasına yerleştirdi. Orta tapınaktan Seti'nin sesi duyuldu. "Kimsin?" "Benim adım Ramses, Firavun Seti'nin oğluyum. Bu gizli yerde kutsal şeylere saygısı olmayan kişiye yer yoktur. Biz burada hükümdarlığımızın kurucusu, atamız Ramses'in ölümsüz kişiliğini anıp yüceltiyoruz. Duvarlara kazınmış olan çehresi sonsuza kadar yaşayacaktır. Onu yüceltmek ve ona ibadet etmek için söz veriyor musun?" "Söz veriyorum. Şu anda ben gizli Tanrı Amon'um. Bana doğru gel oğlum." Küçük tapınak aydınlandı. Firavun Seti ile kraliçe Tuya iki tahta oturmuşlardı. Kralın başında yüksek iki tüyü ile alınan Amon tacı. Kraliçenin başında da Tanrıça Mut'un beyaz tacı vardı. Kraliyet çiftiyle bu kutsal çift birbirleriyle örtüşüyordu. Ramses ise oğul Tanrı ile özdeşleşiyor ve böylece kutsal üçlüyü tamamlıyordu. Genç adam şaşkına dönmüştü. Anlamı sadece tapınakların gizli içinde ortaya çıkan bir efsane. Gözleri önünde gerçek olmuştu. Anne ve babasından daha öte olduğunu keşfettiği bu iki varlığın önünde diz çöktü. "Seti, sevgili oğlum," diye açıkladı. "Benden ışığı al." Firavun ellerini Ramses'in başının üzerine koydu. Kralın eşi de aynı şeyi yaptı. Prens hemen ardından benliğine ılık bir sıcaklığın yayıldığını hissetti. Sinirlilik ve gerginlik kayboldu. Bilinmeyen bir enerji gövdesinin bütün hücrelerine girdi. Bu andan sonra Ramses, kral ve kraliçenin ruhuyla birlikte yaşayacaktı. Seti sağ tarafında Ramses'le tapınağın eşiğinde göründüğü zaman bir sessizlik oldu. Firavun Kuzey Mısır ile Güney Mısır'ın birliğini simgeleyen iki tacı birden taşıyordu. Ramses'in alnında da bir hükümdar tacı vardı. Şenar irkildi. Nubya'nın genel valisinin böyle bir simge taşımaya hakkı yoktu. Bu bir hata, bu bir çılgınlıktı. Seti güçlü ve kalın sesiyle, "Oğlum Ramses'i ben hayattayken geliştiğini görebilmek için tahtıma ortak ediyorum," diye ilan etti. "Onu kral naibi olarak atıyorum. Bundan sonra alacağım bütün kararlara o da katılacaktır. Bu ülkeyi yönetmeyi, ülkenin bölünmez bütünlüğüne toz kondurmamayı öğrenecek. Huzurlu bir yaşam sürerek halkının başında olacak. Onun mutluluğunu kendi mutluluğundan üstün tutacak. İç ve dış düşmanlara karşı savaşacak. Maat yasasının saygınlığını kabul ettirip zayıfları güçlülere karşı koruyacak. Böyle olacak çünkü ışığın oğlu Ramses'e duyduğum sevgi çok büyüktür." Şenar dudaklarını ısırdı. Bu kabus elbet yatışacak, Seti sözünü geri alacak. Ramses ise 16 yaşına göre ağır gelen bu görevden vazgeçerek yok olup gidecekti. Ama o anda tören görevlisi, Firavun'un emri üzerine Ramses'in tacına Firavunların simgesi olan altın bir yılan başı taktı. Bu kobra yılanının ağzından fışkıran alev, Mısır'ın müstakbel Firavun'un görünen ve görünmeyen bütün düşmanlarını yok edecekti. Bu kısa tören bitince, alkışlar Teb'in aydınlık göğüne doğru yükseldi. 35. Amini protokolün gereklerini saptamaya çalışıyordu. Karnak'tan Luxor'a kadar uzanacak tören alayı sırasında Ramses iki yaşlı görevli arasında bulunacağı için fazla hızlı yürümemek zorundaydı. Böylesine yavaş ve görkemli bir yürüyüşün ritmini sürdürmek belli bir gayret gerektirecekti. Ramses bürosuna girdi ama kapıyı kapatmayı unuttu. Hava akımından rahatsız olan Amini hapşırdı. "Amini, kapıyı arkandan kapasana," diye homurdandı. "Sen hiç hastalanmazsın tabii." "Özür dilerim. Sen Mısır kralının naibine böyle mi hitap edersin?" Genç katip şaşkın bakışlarla arkadaşına döndü. "Ne naibi dedin?" "Şayet rüya görmediysem, babam beni tüm saray eşrafının önünde tahta ortak ettiğini açıkladı. Bu kötü bir şaka. Coşkudan hiç nasibini almamış olman içime sıkıntı veriyor." "Naip? Naip? Ne çok çalışma gerektirecek kim bilir." "Senin sorumluluklarının listesi kabarıyor Amini. Benim ilk kararım seni sandalet taşıyıcısı olarak tayin ettirmek olacak. Böylelikle benim yanımdan ayrılmayacak ve bana yararlı öğütlerde bulunacaksın." Şaşkına dönen genç katip alçak sandalyesine yığıldı, başı sarktı. "Sandalet taşıyıcısı ve özel sekreter. Zavallı bir katibin üzerine çullanacak olan bu tanrı hangisidir? Protokolü bir kez daha incele. Benim yerim artık kortejin ortasında değil." "Öfkeli güzel İset, onu hemen görmek istiyorum," dedi. Ramses'in büyük törende giyeceği çok güzel bir çift sandaleti parlatmakta olan Amini, "Tamamen olanaksız," diye yanıt verdi. "Bu kez nerede olduğunu biliyorsundur." "Evet, öyleyse konuş." "Bir işe yaramaz. Bırak da buna ben karar vereyim." "Boşuna vakit kaybediyorsunuz. Buna karar vermek senin gibi küçük bir katibe düşmez." Amini sandaletleri bir hasırın üzerine bıraktı. "Sizin küçük bir katip dediğiniz, kral naibinin özel sekreteri ve sandalet taşıyıcısıdır. Güzel hanım, benimle konuşurken dilinizi düzeltmelisiniz. İnsanları küçük görmek, Ramses'in asla kabul edemeyeceği bir davranıştır." Güzel İset az kalsın Amini'yi tokatlayacaktı. Ama son anda kendini tuttu. Saygısız küçük adam haklıydı. Kral naibinin saygınlığı nedeniyle Amini de hor görülemeyecek resmi bir kişilik kazanmış oluyordu. İstemeye istemeye konuşma tonunu değiştirdi. "Kral naibinin nerede olduğunu öğrenebilir miyim?" "Az önce söylediğim gibi ona ulaşamazsınız. Kral onu Karnak'a götürdü. Geceyi babasıyla birlikte düşünerek geçirecek. Sonra da sabahleyin Luxor'a kadar yapılacak tören yürüyüşünde başta gidecek." Kendini küçülmüş hisseden güzel İset çekip gitti. Tam da bir mucize olduğu anda Ramses'i elinden mi kaçırıyordu? Olamaz. O Ramses'i seviyordu. Ramses de onu seviyordu. Ön sezileri onu doğru yola yöneltmiş, Şenar'dan uzaklaştırmış, yeni naibin yanında bulunmasını sağlamıştı. Yarın kral karısı Mısır'ın kraliçesi olacaktı. Ama birden bu manzara onu ürküttü. Tuya'yı düşünerek kraliçelik görevinin ve ilgilenmek zorunda olduğu sorumlulukların ne denli ağır olduğunu fark etti. Hissesi yöneten ihtiras değil, tutkularıydı. Onu çılgınlar gibi sevdiği Ramses'ti, kral naibi değil. Ramses en yüce iktidara adanmıştı. Mucize dediği şey bir felakete benzemiyor muydu? Ramses'in kral naibi olarak tayininden sonra oluşan neşeli kalabalık içinde Şenar, kız kardeşi Doland ile kocası Sari'yi görmüştü. Yeni naibi ilk kutlayanlar arasında bulunmak için dirsekleriyle kalabalığı yarmaya çalışıyorlardı. Şaşkınlığın etkisinden kurtulamayan Şenar'ın yandaşları, Ramses'e bağlılıklarını henüz açıkça göstermemişlerdi. Ama kralın büyük oğlu onların oldukça yakın bir zamanda taraf değiştireceklerinden emindi. Açıkçası o yenilmiş, bir kenara atılmıştı ve naibin emrinde bir hizmet üstlenecekti. Kendisine gerçek bir iktidardan yoksun, yalnızca onursal bir görev vermesinden başka Ramses'ten ne bekleyebilirdi? Ramses'i kandırmak için ona boyun eğecekti. Ama iktidardan asla vazgeçmeyecekti. Gelecek belki de sürprizler bakımından cimrilik etmezdi. Ramses henüz firavun değildi. Mısır'ın tarihinde birçok kral naibi kendilerini tayin eden krallardan önce ölmüşlerdi. Sağlam ve sağlıklı olan Seti daha uzun yıllar yaşayacak, bu sırada yetkilerinden pek küçük bir bölümünü naibine devredecek ve onu ne yapacağını bilmez durumda bırakacaktı. Şenar'a da naibin onarılmaz kusurlar işlemesini sağlamak kalacaktı. Gerçekte kaybedilmiş hiçbir şey yoktu. Seti'nin Karnak'ta açtığı geniş şantiyede arkadaşını gören Ramses, "Musa!" diye seslendi. Yahudi emri altında çalışan taş yontucular ekibini bırakıp naibin önünde eğildi. "Saygılar." "Doğrul Musa." Tekrar kavuşmanın sevinciyle birbirlerini kutladılar. "İlk görevin mi?" "İkincisi. Batı kıyısında taş yontmayı ve tuğla yapımını öğrendim. Sonra da buraya atandım. Seti çok büyük sütunlu bir salon yaptırmak istiyor. İki tip sütun başlığı olacak. Bunlardan biri papirüs çiçeği, diğeri de lotus goncası biçiminde yapılacak. Duvarlar dağların yamaçlarına benzeyecek. Yeryüzünün zenginlikleri ara duvarların üzerine kazınacak. Ve yapıtın güzelliği göğün yüksekliklerine ulaşacak. Proje seni etkisi altına almış. Bir tapınak, İçinde Yaradan'ın bütün harikalarının bulunduğu altından yapılmış bir kapı değil midir? Evet, bu mimarlık mesleği benim çok hoşuma gidiyor. Sanırım ben yolumu buldum. Seti iki delikanlının yanına geldi ve niyetlerinin ne olduğunu açıkladı. Üçüncü Amenhotep tarafından yapılan ve sütunları 20 metre yüksekliğinde olan üstü kapalı geçit, Karnak'ın azametine pek uygun düşmüyordu. Bu yüzden birbirine çok yakın sütunlardan oluşmuş gerçek bir sütun ormanı tasarlamıştı.